Ayrım 13, sayfa 169. Betül bir iki saat kendine gelemedi. Onu salondaki kanepeye sırtüstü yatırdım. Üstüne ince bir battaniye örttüm. Biraz uyuyup dinlenmesini istedim. Nazlanarak sözümü dinledi ama hala için bana kırık olduğunu hissediyordum. Gözlerini yummuştu fakat uyanık olduğunu biliyordum. Sürata barışsak bile kırgınlığı devam ediyordu. Sanki korunması gerekmiş gibi salondan ayrılamıyordum. Çalışma odamdan henüz okumaya fırsat bulamadığım yeni çıkmış bir Stephen King romanını alarak salona döndüm. Karşısındaki koltuğa oturarak kitabı okumaya başladım. Okuduğum falan yoktu aslında. Tüm zihnim Betül'ün başına gelen olaylarla doluydu. Ciddi bir tehditti bu. Hafife alınmaması gerekiyordu. Olayın bu şekilde kapanacağından da kuşkularım vardı ayrıca. Tonguç bu kadar aşağılık bir adamsa sevgilimi bir şekilde tacize devam edecekti. Bu karakterdeki insanlar doymak bilmezlerdi. Aklıma takıldı. Acaba Betül ne kadar para ödemişti? Münakaşamız sırasında sormayı unutmuştum. Sadece büyük bir meblağ demişti. Miktar neydi? Garipsediğimi yatsımayacağım. İnsanlar çok tuhaftı. Bir de kendimi zeki ve akıllı bir insanları yeterince tanıdığını sanan biri addederdim. Oysa Tonguç konusunda fena halde yanılmışım. Adam hiç de göründüğü gibi değilmiş diye düşündüm. Bir erkeğin hem de zengin bir adamın sevdiği kadını sırf kaybetmemek için parayla şantaja kalkışmasını bir türlü aklım almıyordu. Balık tutarken ki o kısa konuşmamızda bende yarattığı imaj vakur insanlara tepeden bakan, yaşına göre yeterince olgun ve medeni biriydi. Bu denli alçakça ve iğrenç bir yola başvurmasına hiç ihtimal vermez. Ama yapmıştı işte. Göz ucuyla Betül'e baktım. Kıpırdamadan yatıyordu. Hala hadisenin ezikliği altında olduğu belliydi. Her şeyi bana açıkladıktan sonra gerilen sinirleri iyice laçka olmuş ve sarsılmıştı. Uyuyamadığını ara sıra yaptığı hareketlerden anlıyordum. Bir ara avucunu alnına dayadı. Kısık bir sesle "Başın mı ağrıyor?" diye sordum. Gözlerini açmadan "Biraz" dedi. "Müsekkin bir şey ister misin? Aspirin falan gibi." "Gerek yok, birazdan geçer. Uyumaya çalış." "Tamam" dedi. O uyuyamıyor, ben de okuyamıyordum. Benim de sinirlerim gerilmişti. İçimde yavaş yavaş şiddet oluşuyordu. Mizacım bir tezahürüydü. Çok sinirlendiğim anlarda bile aşırı fevri hareketlere tevessül etmezdim. Ama o hiddet birikimi sonradan bir şekilde patlar ve o zaman da tatsız şeyler yapabilirdim. Olayı Betül kadar rahat kabul edemeyeceğim muhakkaktı. O alt tarafı hadisenin mağduruydu ve rezaleti önlemek için parayı ödemişti. Ama ben bu yaptıklarını o rezil herifin yanına kâr olarak bırakmamalıydım. Düşündükçe sinirlerim geriliyordu. Haftanın birkaç günü Tarabya kıyılarında balık avladığını biliyordum. Daha da kafam atarsa bir gün sahil boyunca yakalayıp yakasına yapışabilirdim. Hiçbir şey ispat edemeyeceğimi biliyordum ama her ilkeli insanın yaptığı gibi bir yerde hıncım ve içimizdeki öfkenin boşalması galiba şiddet kullanmak yoluyla oluyordu. Bu davranışın medeni ve kültürlü bir insanın vasıflarına hiç de uygun düşmediğini takdir etmeme rağmen o an Tonguç'u elime geçirsem anasından doğduğuna pişman edebilirdim. Aklımı kitaba veremiyordum. Stephen King'in romanını yanımdaki sehpanın üzerine koyarken Betül de gözlerini açıp yattığı yerden kalkmaya davrandı. "Kalkma, biraz daha istirahat et" dedim. "Yemek yapmalıyım. Unuttun mu, bu akşam Erkan gelecek. Onu yerinle unutmuştum. Boş ver" dedim. "Olmazsa dışarıda yeriz. Nasıl olur, bu gece çalışacağız." "Boş bunlarak. Ne çalışacağız?" diye soruverdim. Sitem dolu bir şekilde yüzüme baktı. "Yazacağın romanın bir bölümünü." Onu yeniden kırmak istemiyordum. Tam bir saçmalıktı bu. Aramızdaki ipe sapa gelmeyen yemek konuşmaları ha evde olmuştu ha bir lokantada, ne fark ederdi ki sanki. Bozuntuya vermedim ama sinirlerin çok laçka ve bitkin görünüyorsun. Nasıl olsa yeğenin bir süre burada kalacak. Yarın akşam da çalışabiliriz. "Olmaz" dedi. "Bu romanın bir an evvel tamamlanmasını istiyorum. Böylece sana da daha fazla yük olmaktan kurtulurum." Anlaşılan hala bana da biraz buruktu. Yerinden kalktı, yatarken etekliğinden dışarıya çıkan bluzunu sinirli hareketlerle yerine yerleştirirken bir yandan da çoraplı ayaklarına pabuçlarını geçirmeye çalışıyordu. Özellikle bakışlarını benden kaçırdığını fark ettim. İster sinirli olsun ister neşeli Betül'ü seyretmek her zaman bir zevkti. Kökünde erotik bir haz olduğunu biliyordum. Lakin hareketlerindeki estetik ahenk, çekicilik insana bedi bir keyif veriyordu. Onu hiç usanmadan saatlerce seyredebilirdim. Mutfağa doğru yürüdü. Ben de peşinden gittim. Ağır ağır marketten aldıklarını poşetlerden çıkarıp yerlerine yerleştirirken ben de kapının eşiğinde kollarımı göğsümde çaprazlayıp onu seyre devam ettim. Konuşmuyorduk ve aramızda gergin bir sessizlik vardı. Bir ara sana yardım etmemi ister misin diye sordum. Teşekkür ederim, hiç gerek yok dedi. Bu benim görevim ama bir işin ucundan tutabilirim. Çok yorgun görünüyorsun. Cevap vermedi. Arkasından yaklaşık kollarımı ince beline doladım. Hafifçe irkildi. Galiba benden böyle bir yaklaşım beklemiyordu. Saçlarını ensesine, boynunun yan taraflarını usul usul öpmeye başladım. Sesini çıkarmıyordu ama bedeninin gerildiğini çok iyi hissediyordum. Sanki her an patlamaya hazır bir volkan gibiydi. Yapma lütfen diye mırıldandı. Kulağının memesini dudaklarımın arasına alırken seni seviyorum diye fısıldadım. Bundan önceki sevişmelerimizden boynundan tahrik olduğunu biliyordum. Söylediğini aldırmadan dudaklarım yine boynuna indi. Betül'ün elindeki salam paketi tezgahın üstüne düştü. Titremeye başladı. Onun da aynı ihtiras dalgasına yakalandığını sanıyordum. Daha sonra cesaretlendim. Belli kavrayan ellerim pervasızca bluzun üzerinden göğüslerine kaydı. Betül birden hayır diye haykırarak kollarımın arasından sıyrılarak kurtuldu. Hışımla bana döndü. Yüz yüze burun burunaydık şimdi. Bana dokunmanı istemiyorum diye bağırdı. Kesinlikle. Yine hata benimdi. Anlayışsız davranmış, yaşadığı şoku takdir etmeyerek sanki seni seviyorum demekle her şeyin bir anda günlük gülistanlık olup eskiye döneceğini düşünmek gafletinde bulunmuştum. Kim bilir neler hissediyordu o an. Neyse ki durumu çabuk kavramıştım. Hemen ellerimi vücudundan çektim ve pekala sevgilim, nasıl istersen diye mırıldandım. Niyetim sadece seni sevdiğimi söylemekti. Memelerini mıncıklayarak mı? Yapma Betül. Yüzüme tiksinerek baktı. Bir de karşıma geçmiş beni sevdiğini söylüyorsun. Sevgi her zaman seks değildir. Anlayış, yakınlık, duygusallık, özveri de ister. Ya sen ne yapıyorsun? Kuru bir özür dilemeden başka. İlk fırsatta cinsel arzuların uyanır uyanmaz yine benimle sevişmeye teşebbüs ediyorsun. Durumu abartıyorsun sevgilim. Niyetim seni rahatlatmak. Kısaca şunu şuna yatağa atmak desene. Çünkü daima içindeki şehvet arzularını tutuşturuyorum. Senin indindi. Sadece arzuların için varım, değil mi? Bir bağlay ediyor, günahımı alıyordu. Onu gerçekten seviyordum ama haklı olduğu bir yanda vardı kuşkusuz. Elimde değildi. Onu her an arzulayacak kadar şehvet bunalımına kapılmıştım. Doğrusu okşama ve öpücüklerime karşılık verse soluğu yatakta alacaktık. Başımı eğip önüme baktım. Doğru söze ne denirdi? Tamam dedim, şimdi bunu tartışmayalım. Çok sinirlisin. Evet, sinirliyim ve tüm erkeklerden nefret ediyorum. Hepiniz aynısınız. Uçkur peşinde koşan zavallı yaratıklar. Münakaşa etmenin, hatta onu teskin etmeye çalışmanın dahi yararı yoktu. Önce bu nöbeti anlatmasını, zaman içinde yatışmasını beklemeliydim. Tam o sırada ne yapacağımı kestirmeye çalışırken kapının zili çalındı. Zil adeta bir kurtarıcı olmuştu bana. Hemen açmak için kapıya seyirdim. Kim olabilirdi acaba? Kapıcının servis saati değildi. Genellikle evime habersiz bir misafirim de gelmezdi. Olsa olsa postacıdır diye düşündüm. Karşımda o sevimsiz suratıyla Erkan duruyordu. Sürpriz diye sırıttı. Hakikaten de sürprizdi. Ama kötü bir sürpriz. Zamanlama berbattı. Berbattı. Saati kaç olduğundan bile haberim yoktu. Ama henüz hava dahi kararmadığına göre akşam yemeği için geliş saati çok erkendi. Tatsız ve sırnaşık yaratığa buyurun girin içeri bile diyemedim. Yüzündeki o aptal tebessüm kayboldu birden. Yahu hoşunuza gitmedi mi diye somurtarak söylendi. Ortakları atlatıp erken geldim ki yeterince senaryo üzerinde çalışalım diye. Niye yüzümü öyle ortak görmüş gibi bakıyorsunuz? Başımı çevirip arkaya döndüm. Betül mutfak kapısının önünde bizi seyrediyordu. Gel Erkan gel dedi. Biz de şimdi senden söz ediyorduk. Neredeyse küçük dilimi yutacaktım. Betül sanki az önce erkeklere nefret kusan o kadın değil, akşam misafirini heyecanla bekleyen bir ev sahibesine dönüşmüştü. Herhalde normal görünebilmek için büyük bir çaba harcıyor olmalıydı. Yüzünde buruk da olsa bir gülücük oluştu. Artık onu yeterince tanıyordum. O gülücük yapaydı. Kesinlikle gerçek ruh halini aksettirmiyordu. Fakat zor olanı içinde bulunduğu şartlara rağmen iradesini kullanıp hiçbir şey yokmuş gibi gülümsemeyi başarmasıydı. Yeniden bakışlarını Erkan'a çevirip "Sahi ya, niye girmiyorsun içeri?" dedim. Kapının eşiğine yasladığı kocaman bavulu da o zaman fark ettim. Öyle ya, yeğen İzmir'e dönünceye kadar burada kalacaktı artık. Aklımdan yandık diye geçirdim. Bu şartlar altında Erkan'a tahammül etmek, onu yerli yersiz esprilerine katlanmak çekilmez bir dertti. Ne yazık ki başka çarem yoktu. Bavulunu içeriye alıp kapının yanına bıraktı, ellerini ovuşturarak doğru salona yürüdü. "Ya bu iş beni çok sardı be," dedi. Yine aptalca bir soru sordum. Hangi iş? Şu sizin senaryo canım. İnan dün gece heyecandan uykum kaçtı. Geç de olsa neyi kastettiğini anlamıştım. Anlaşılan bu aile tümden oynatmıştı. Ne yaptıklarını sanıyorlardı acaba? Zoraki sırıttım. O bir senaryo değil. Ayrıca biz de film çevirmiyoruz. Ne fark eder Taner abi? Ha senaryo olmuş, ha roman. Metni aynı şey değil mi? Pekala, pek değil dedim. Ayrıca dün geceden bu yana fazla samimi olmuş, bana Taner abi diye hitaba başlamıştı. Betül'ün hatır için ses çıkarmadım. Oysa böyle aniden samimi olan insanlardan hiç hoşlanmaz. Önemli olan Taner Yılmaz gibi bir ustanın eserinde modeli olmak. Gülmek mi yoksa ağlamak mı gerektiğini kestiremiyorum. Betül de peşimizden salona geldi, koltuklara oturduk. Göz ucuyla sevgilime baktım. Benimle göz göze gelmekten kaçınıyordu. İyi ki erken geldin Erkan dedi. Biz de şimdi Taner'le tartışıyorduk. Bir an yüreğim ağzıma gelir gibi oldu. Yoksa yeğenine de yaşadığı o rezil vakayı anlatmaya mı kalkacaktı? İhtimal vermek istemiyordum ama yine de rahatsız olmuştum. Neyi tartışıyordunuz diye sordu Erkan. Aranızda bir sorun mu var? Ne söyleyeceğini merak ederek dikkatle Betül'e baktım. Yok canım, yazacağımız bölümü tartışıyorduk. Ha anladım. Dün gece sinemada karşılaşma ve yemek sahnesini Taner yazdı. O bölüm hazır. Yok ya, istediğin gibi oldu mu? Harika. Ben de okuyabilir miyim? Tabii, neden olmasın? Aralarındaki konuşmayı dehşetle dinliyordum. Duyduklarıma bir türlü inanmak da istemiyordum. Önceleri Betül'le aramda bir yakınlaşma olduğu oyunu gibi gelen olaylar birden ciddileşmeye ve gerçek olmaya başlamıştı. İkisine de hayretle bakıyordum. Yaptıklarına ve bundan sonra yapacaklarına samimiyetle inanmışlardı. Tam bir komediydi ama artık beni ürkütmeye başlamıştı. Bir tedbir almalıydım. Olayların akışı bu ciddiyetle devam ederse kesinlikle dayanamazdım. Bu geceki oyun planımız vardı diye sormaz mı Erkan? İşte o zaman kendimi tutamadım. Henüz bir plan yok dedim sertçe. Aa dedi yeğen. Olmalıydı. Ustam niye düşünmedin şimdiye kadar yeni bölümü? Tam sinirli bir şekilde ağzımı açıyordum ki Betül karanlıkta bir takip sahnesi deyiverdi. Gerilimli bir sahne olmalı. Yeğen coşkulu bir sesle sordu. Nasıl mesela? Otomobille olabilir. Evet, güzel. Bu bölümü beğendim. Issız sokaklar filan değil mi? Bence katil öldüreceği kadını onun villasına kadar takip etmeli. Bu daha şahane. Helal be Betüş. Ustayla çalıştıkça sen de iyileşiyorsun valla. Bağırarak onları susturmaya çok isterdim. Saçma sapan konuşmaları beynimde uğulduyordu. Ne var ki Betül'ün hatırına buna katlanmak zorundaydım. Böyle roman yazıldığını ne görmüş ne de işitmiştim. Zırvalıktı bu. Yazarın beynindeki hayalle gerçek yaşam asla birebir örtüşmezdi. Ama bunları anlatmanın yararı olmayacaktı. Nereden bulacağız öyle bir villayı diye sordu Erkan. Bilmem, arayacağız dedi Betül. Deniz kenarında şöyle esrarengiz bir yalı bulsak. Mesela Yeniköy'de. Betül bir süre düşündü. Yeniköy olmaz. Zaten oradaki yalılar beynimdeki yere uygun değil. Ya nasıl bir yer düşünüyorsun öyleyse? Sessiz, tenha ve karanlık bir yer bulmalıyız. Bahçe içinde, örneğin Tarabya veya Sarıyer sırtlarında olabilir. Doğru. Bak ben onu düşünmedim. Düşünemedim. Karanlık ve ıssızlık okurda gerilim yaratır, değil mi? Nihayet anladın. Sesim çıkmıyor. Oturduğum yerde bu saçma sapan konuşmaları dinliyordum. Bir ara Betül ayağa kalktı. Hadi bavulunu al da seni daireme çıkarıp kalacağın odayı göstereyim dedi. Sağ ol Betüş, iyi olur. Yeğenin arada sırada sevgilime Betüş diye hitabı kulaklarıma tırmalıyordu. Erkan yerinden kalkarken dikkatle onu inceledim. Yapmacık hareketleri vardı. Biraz da şapşal halinin altında sanki Günhan Bey'in tarzı davranışlar sezinliyordum. Yürüyüşü el kol hareketleri sunni geliyordu bana. Sinemada ilk gördüğüm andan itibaren itici gelmişti zaten. Yandım diye geçirdim içimden. En azından bir hafta bu herife tahammül etmek zorunda kalacaktım. İkisi birlikte yukarı çıktılar. Biraz nefes alır gibi oldum. Yaklaşık 5 dakika sonra Betül geri döndü. Suratı yine asıktı. Mutfağa geçmeden önce salonun kapısında durup benimle konuştu. Erkan'dan hoşlanmadığını hissediyorum dedi. Sana verdiğimiz külfetler için özür dilerim. Bir kere bu roman işine bulaşmış olduk. Lütfen biraz sabırlı ol ve dayan. Ona şimdi romandan vazgeçtik diyemem. Çok ayıp olur. O da beynindeki tasarıya en az benim kadar sıcak bakıyor. Ama hiç merak etme. Ona bir bahane uyduracağım. Rolün o kadar filan deyip başımdan savarım. Zaten İzmir'deki işleri yoğun. Sanırım çabuk gider. Ne söyleyeceğimi bilemedim. Yanlış anlama diye mırıldanmak zorunda kaldım. Yeğenine karşı değilim. Asıl bana ters gelen bir romanın böyle yazılamayacağı gerçeği. Bunu anlamıyorsun. Şimdi öyle mi oldu? Daha düne kadar itirazın yoktu. Yine de yok dedim. Olmayacağını senin idrakına bırakıyorum. Nasıl olsa er veya geç anlayacaksın. Endişelenme, yakında ben de gideceğim. O zaman bütün dertlerin bitecek. Bak yine başladın. Benim seninle bir zorum yok. Erkan'la da yok. Bütün sıkıntım şu roman yazma saçmalığı. Kaşlarını çatarak yüzüme baktı. Saçmalık mı? Beni tahkir ettiğinin farkında mısın? Hayır, seni tahkir ettiğim falan yok. Olmayacak duaya, amin demeye benziyor bu. Yine beni incitiyorsun. Yerimden fırladım, gidip ellerini tuttum. Seni asla incitmek istemem. Çünkü seni seviyorum. Lütfen biraz anlayışlı ol. Bu defa sesini çıkarmadı. Donuk donuk yüzüme baktı ve usulca ellerini avucumdan çekerek mutfağa yollandı. Aramızdaki sıkıntı bitmemiş, ikimiz de birbirimizi ikna edememiştik. Kalbimin incindiğini biliyordum. Akşam yemeği tatsız geçti. İkimiz de somurtup oturduk. Allah'tan Erkan hepimize yetecek kadar konuşuyordu. Gevezeliğinden sıkılmıştım. Konu yine hep romandı. Canım bir kadeh rakı içmek istemiş fakat Betül gece araba kullanacağız, lütfen içki içme sevgilim demişti. Bu bir ricaydı ama ses tonu alıştığım tatlılıkta değildi. Ayık kafa ile yeğenine katlanmak zor geliyordu. Gece saat 11'e doğru olayların geçeceği villayı aramak için yola çıktık. Evden ayrılmadan önce son bir kere daha yaptığımızın anlamsızlığını onlara anlatmak istedim. Bu işi kendi beynimde, yaratıcılığımla çok daha iyi becerebileceğimi, görebileceğimi, sıradan bir vidadan fazla ilham alamayacağımı söyledim. Ama beni dinlemediler. Betül son tembihlerini bana sıraladı. İşi ciddiye almamı, gerçek bir katil gibi kurbanını takip etmemi istedi. Gözlerinin içine çaresizlikle baktım. Artık kendimi bir aktör gibi hissetmeye başlıyordum. Sevgilim kırmızı polosuna yalnız bindi. Erkan'la ben de Honda'ya yerleştik. Betül kapısını kapatırken beni takip edin diye seslendi. Sinirime rağmen gülmemek için kendimi zor tutuyordum. Tam bir komediydi bu. Göz ucuyla Erkan'a baktım. Yanımdaki koltuğa pür ciddiyet oturmuştu. Gören de kanlı bir takibe çıktığımızı sanırdı. Hareket ettik. Tamam abi, aman kız gözden kaybetme dedi. Güldüm. Yoksa kaçar mı diye sordum. Yapma abi, konsantrasyonumu bozuyorsun demez mi? Bu kadar da fazlaydı artık. Fesübhanallah diye gazı kökledim. Yeni köye gelinceye kadar hiç ağzımı açmadım. Erkan zaman zaman abuk subuk konuşmalarına devam etti. Hayretle fark ettim, sanki gerçekten Betül'ü gizlice takip ediyormuşuz gibi heyecanlıydı. Elimden bir şey gelmezdi artık. Bıkıp bu lanet oyundan vazgeçinceye kadar onlara uyuyacaktım. Yanımda Betül olsaydı bari. Birbirimize kırgın da olsak mevcudiyeti yeterdi. Bu herif hiç çekilmiyordu. Tarabya'ya geldiğimizde öndeki polo sinyal vererek sola saptı ve yokuşu tırmanmaya başladı. Yanındaki camı indirdim biraz. Buz gibi bir hava arabanın içine doldu. Benim çılgın nereye gidiyordu acaba? Az sonra polonun sol sinyali yeniden yanıp sönmeye başladı. Karanlık ve toprak bir yola daldık. Betül'ün arabasıyla aramda şimdi 20 metrelik bir mesafe vardı. Bizden başka vasıta da yoktu. Girdiğimiz yolun nereye çıktığını bilmiyordum. Ama muhtemelen Tarabya tepelerindeki villaların bulunduğu bir yere gidiyorduk. Yanılmamıştım. Az sonra seyrek de olsa ışıltılı birkaç lüks villanın yanından geçtik. Betül iyice yavaşlamıştı. Ben de hızımı kestim. Bahçe içindeki evler oldukça aralıklıydı. Nihayet polo durdu. Ben de tam arkasına yanaşıp stop ettim. Sağ tarafımızda yüksek demir parmaklıklarla çevrili karanlıklar içinde iki katlı bir bina vardı. Betül'ün arabadan indiğini görünce biz de farları söndürüp arabadan çıktık. Motor hala çalışıyordu. Üçümüz benim arabanın yanında toplandık. Merak ediyordum, acaba bundan sonra nasıl bir oyun başlayacaktı? Sevgilim heyecanla sordu. Nasıl buldun? Neyi? Şu yan taraftaki villayı. Dalga geçerek karanlık ve korkunç dedim. Öyle dedi. Peki ne olacak şimdi? Niye geldik buraya? Şaşırmış gibi yüzüme baktı. Senin onayını almaya tabii dedi. Ne onayı kuzum? Lütfen dalga geçme Taner. Beğendin mi gerçekten? Neyi sevgilim? Cinayet işleyeceğin yeri. Şakası bile tatsızdı. Gülümsemeye çalıştım. Kimi öldüreceğim burada? Beni. Allah yazıysa olsun sevgilim. Şakası bile korkunç dedim. Eh. Herhalde. Kastım sadece romanın gereği. Öyleyse öldürürüm. Niye olmasın? İyi bak dedi. Çevre ıssız, gelen geçen vasıta yok. Oldukça da tenha. Uygun sayılır değil mi? İyi de dedim. Yanılmıyorsam bana bu cinayeti kadın kahramanın boğazını sıkarak yapacağını söylemiştin. Doğru, fakat sonra vazgeçtim. Ya şimdi nasıl bir cinayet tasarlıyorsun? Ateşli silah. Uygun bir tabanca. Nasıl olsa sen markalardan anlarsın. Cinayeti bu villanın kapısı önünde mi işleyeceğim? Alaylarımdan alınmış gibi yakındı. Sitemkar bir sesle, "Olur mu canım, içeride tabii," dedi. "Nasıl içeride?" "Yatak odasında. Kadın uykudayken, yardımcın yani Erkan'la geleceksiniz. Senin elinde güçlü bir silah olacak. Eve birlikte geçeceksiniz. O seni arabada bekleyecek. Araba motoru çalışır bir vaziyette hazır olacak. Sen içeriye aralık duran sokak kapısından gireceksin. Ağır ağır merdivenleri çıkıp üst kattaki yatak odama çıkacaksın. Elindeki silah her an patlamaya hazır. Evde çıt çıkmayacak. Ayaklarının ucuna basa basa ilerleyeceksin. Yattığım odanın kapısını usulca açacaksın. Ben yatakta derin bir uykuda olacağım o sırada. Yatağın kenarına gelmek için bir iki adım atacaksın. Uyuyan sevgiline son bir kere bakıp namluyu kafasına yaklaştırarak tetiğe dokunacaksın. Bom! Bir kahkaha attım. Çok anlamsız diye mırıldandım sonra. Neden? Madem ki cinayeti yatak odasında işleyeceğim, o zaman buraya gelmemizin ne anlamı var? İllaki görsel bir dekor istiyorsan bu benim yatak odamda da olabilir. Hayretle yüzüme baktı. Korkarım yine anlamadın diye homurdandı.